Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Bir İlahi Nefesler programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda çok değerli bir dostumuz, ağabeyimiz, Kültür Bakanlığı sanatçılarından neyzen, bestekar, musiki şinas ve artık yazar diyeceğimiz değerli dostumuz, ağabeyimiz Hakan Alvan'la birlikteyiz. Üstadım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, hoş bulduk, merhabalar.
Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Hakan Alvan'la muhterem eşi Türkan Hanım'ın birlikte hazırlamış oldukları Saz ve Söz Meclisi, şiir ve musiki medeniyetimiz üzerine yazdıkları çok değerli bir çalışma. Bunu kaynak alarak, bu elimizde başucu kitabı olarak sohbetimize kaynaklık edecek bu eser ve musiki üzerine sohbet edeceğiz. Değerli üstadım da tekrar hoş geldiniz.
Eyvallah.
Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Evet abi, ben bu kitabı çok böyle dillendirmeye kayda değer buldum. Niçin?
Eyvallah, teşekkür ederim.
Şöyle arkasında kaynakça kısmına bir baktım. 20 sayfalık bir kaynakça var.
Eyvallah.
Yani bir eserin aslında kıymeti biraz o kaynakçadan tabii, da belli olur değil
tabii,
mi?
Tabii.
Çok ciddi bir emek sarf etmişsiniz.
Aşağı yukarı 700 tane kaynak esere başvurularak yazılmış bir kitaptır.
Artı sizin birikimlerinizi üzerine koyarak elinize, yüreğinize sağlık.
Eyvallah,
emeğinizi Allah zayi etmesin. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani
eyvallah, teşekkürler. Estağfurullah.
Evet, Saz ve Söz Meclisi.
Evet, şimdi yıllar önce eşimin doktora yaptığı dönemde doktora hocası Yekta Seraç Beyefendi, Profesör Doktor Yekta Seraç Beyefendi ile bir çay sohbeti ortamında konuşuyorduk. Hocam dedim, şimdiki edebiyatçılar, bilhassa eski edebiyatla meşgul kişiler, musiki bilmiyorlar, Osmanlı musikisinden haberdar değiller dedim. Evet, çok doğru bir tespit dedi. Aynı şekilde ben kendi camiamıza döneyim, musiki camiası da edebiyattan pek uzaklar, anlamıyorlar diye böyle bir durum tespiti yaptık. Kendisi bize, o zaman siz hem edebiyatçısınız hem musiki şinas olarak, sizin aileniz, eşim ve beni kastederek, o zaman böyle bir şeyler yazalım, biz de okuyalım diye böyle bize bir şeyde bulundu yıllar önce. Biz eşimle beraber işte bir makale yazdık. Daha sonra eşim edebiyat fakültesinde hocadır. O edebiyatçıların musiki bilmesi gerektiğini teklif etti okul yönetimine. Onlar da seçmeli ders olarak edebiyat ve musiki dersi koydular fakülteye. Bunun üzerine tabii bir başucu kitabı, bir danışma kitabı, bir müfredat kitabı icap etti. Yıllar önce yazdığımız makaleyi genişleterek bu kitabı oluşturduk. Kitabın hikayesi bu.
Çok güzel. Şimdi o değindiğiniz edebiyatı bilmeme mevzu, mesela bizim camiamızda da, mesela tabii, meslektaşlarımız için de hem gerekli, lüzumlu. Tabii. Yani mesela bir kaside okuyor.
Tabii.
Aruz ölçüsüyle yazılmış bir kasidenin edebiyatı bilmeyen bir kişi tarafından okunmasında, değil mi? Ciddi tabii, hatalar.
Vezin bilmiyorsa, aruz vezini bilmiyorsa
evet,
çok büyük yanlışlıklar yapabilir. Bu çok önemli bir şey. Şimdi konservatuvarda bendenizin hocası Bekir Sıtkı Sezgin idi. Bekir Hoca eski edebiyata gayet vakıf, bütün inceliklerini bilen bir üstad idi. Derste bize ilk önce okutacağı eserin şiirini yazar, veznini söyler, eski kelimelerin bugünkü anlamlarını söyler. Hatta bazı seslerin mahreçlerini de talim ederdi. Hatta konservatuvarda şey de yapardı. Tabii sizin birçoğunuz şimdi Kur'an-ı Kerim okumasını bilmediğiniz için bunları çıkartamazsınız diye de bizi böyle üstü kapalı şey yapardı, yani ikaz ederdi. Efendim, bu kadar hassas idi okuduğu metnin doğru telaffuzuna. Şimdi bizim musiki ve şiir medeniyetimiz beraber yürümüş iki kulvardır.
Eyvallah.
Yani divan edebiyatımızın veya halk edebiyatımızın ve müziğimizin iç içeliği vazgeçilmez bir şeydir. Bugün birçok halkımızın dilinde gezen birçok şiir, gerek halk edebiyatımız gerek divan edebiyatımıza ait olsun, Onları süsleyen melodiler sayesinde hafızalarda ve kulaklarda kalmıştır. Buna dikkat çekmek istedik biraz. Yani bu iki kulvarın bir arada yaşadığını, medeniyetimizin geçmişine baktığımız zaman bir arada yaşadığını tekrar hatırlatmak istedik bu kitapla. Şimdi bizim medeniyetimizde şiir ve musiki, yani söz ve name, asıl temaya oraya gelelim. Söz ve name insanlık tarihi boyunca hep bir arada olmuştur. Bu insanın fıtratıyla ilgili bir şey. İnsan bir söz melodiyle icra ediliyorsa, insanoğlu ilk önce güzel sadaya kulak verir. Yani insanın ilk önce dikkatini çeken şey, şu kapının önünde birisi bir şarkı söylese, siz o şarkının sözünden önce onun namesine kulak verirsiniz.
Evet.
Aa, şuradan güzel bir ses geliyor dersiniz. Eyvallah. Şuradan güzel bir şiir geliyor demezsiniz. Eğer makamlı okunuyorsa kapının önünde bir şey. Aa, ne güzel bir ses geliyor. O sese kulak verirsiniz, yaklaşırsınız. Sonra o sesin arkasındaki sözü anlamaya çalışırsınız.
Şimdi şuraya
bu
kadar,
insanın fıtratı ile ilgili bir şeydir.
Evet. Buraya kadar söylediklerimiz de o zaman bir nameyle böyle bir anlam kazansın.
Öyle mi peki hemen?
Anlam vardı anlamı ama akıllarda kalıcı olarak
peki
senin güzel bestelerinden Sipihir. Doğru telaffuz ettim değil
Sipihir.
Mi?
Evet.
Sipihir.
Sipihir. Evet.
Makamında. Hatta bunun senden 1,5 sene önce kadar programını yapmıştık.
Radyo programı da yapmıştık.
Sayit Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi tarafından güftesi.
Evet.
Bestesi de sizin tarafınızdan gerçekleşmiş. Çok güzel. Rıza-i Hakk'a uyan okur daim salavat. Nur-i Kevne'yi seven
okur
daim salavat.
Evet. Salavat her şeyin başıdır biliyorsunuz.
Eyvallah.
Efendimiz'e methü sena etmek hepimizin boyuna borçtur, farzdır.
Ve bereket.
Bizde berekettir.
Programımızın da bereketi.
Eyvallah. Eyvallah.
Aşıklar kılar zarı, okur daim salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala mürşidina Muhammed.
Evet, evet. Canlı performansla.
Eyvallah. Tadı da orada ama.
Eyvallah. Şey. Eyvallah.
Efendim şimdi İlay'dan önce başlamıştık. Yani insan fıtratı ilk önce güzel sesi algılar. Arkasından daha sonra o sesin taşıdığı söze dikkatini verir. İnsanın fıtratından gelen bu özelliği Fahri Kainat Efendimiz bize Kur'an'ı güzel sesinizle ziynetlendirin şeklindeki emriyle bu fıtratımızdaki bu hakikati bize tekrar hatırlatmıştır.
Değil mi? Sonuçta Kur'an'ın ziynete tabii, ihtiyacı yok.
İhtiyacı yok ama insanın ziynete ihtiyacı var. İnsanın sese yani güzel sadaya yani güzel sözü ki kainatın yegane güzel sözü Kur'an metnidir. Bu güzelliği bizim daha kolay algılamamız için Efendimiz bize bunu emretmişlerdir. Yani insan ilk önce güzel sadaya kulak verir, arkasındaki ses de güzelse onu kendisine mal eder. Musiki meselesinin tartışmalı olduğu konu da biraz budur. Yani İslam dininde musiki meselesi tartışılmıştır. Ki bizim kitabımızın da giriş kısmında öyle bir başlık var. Musiki aşıkın aşkını, fasığın fıskını arttırır. Eyvallah. Böyle bir bölümle başlıyor metnimiz. Bunu hemen şöyle izah edelim. Ki bu izah edeceğim meseleyi de Diyanet İşlerimiz bu konuyla ilgili bir fetva da vermiştir. İnternette de vardır bu. Hatta benim yanımda da var, size de gösterebilirim. İnsanı günaha sürüklemeyen, şehvet duygularını, efendim kötülük duygularını tetiklemeyen müzikleri dinlemekte dinen bir sakınca yoktur diye bir fetva vermiştir.
Evet.
Bu fetvanın arka planı çok kalabalıktır. Yani fıkıh meseleleri, mevcut ayetler, mevcut hadislerin yorumlarından çıkan bazı meseleler. Ben bu konuya yıllardır meraklıyım. Olabildiğince çok şey okumaya gayret ettim. Özet olarak şu çıkmaktadır. Efendimiz harama eşlik eden ortamları, müzikleri yasaklamıştır, men etmiştir.
Evet.
Ama insanın günlük doğal hayatında, her insanın günlük hayatında onu günaha sürüklemeyen normal insani ihtiyaçları için türkü de okumasını, folklor oynamasını, efendim hayvanlara name okunmasını bunları müsaade etmiştir. Hatta kendisi de teşvik etmiştir.
Evet.
Bununla ilgili asıl saadette birçok olay vardır.
Evet.
Efendimiz kendi hanesine geldiğinde Hazreti Ayşe validemizin yanındaki hanım çalışanları şarkı söylüyorlardı def vurup. Hazreti Ebu Bekir'le beraber giriyorlar. Hazreti Ebu Bekir kızını ikaz ediyor. Yani cariyeler sustur. Resulullah geldi bu mecliste diye. Efendimiz dokunma, bugün bayram. İnsanlar def çalıp şarkı söylemelidir, eğlenmelidir diye ikaz ediyor ve müsaade ediyor.
Evet.
Aynı şekilde yine bir hanım sahabe Efendimiz bir gazaya gidiyor dönüşünde şey yapmış, adak adamış. Allah Resulü'nü sağ görürsem gaza dönüşü. Meydanda yüksek sesli şarkı söyleyeceğim diye geliyor. Herkesin içinde Efendimiz'e bunu söylüyor. Ya Resulallah siz geldiniz, benim böyle bir adam var. Yap o zaman buyuruyor. Efendim aynı şekilde Habeşli bir bayram sabahı namazdan sonra mescitte Habeşli, ashabtan Habeşliler var. Muhacir, göçmen gelmişler. Mahzun görüyor Efendimiz onları. Tabi onlar gurbette, çoluk çocuğundan uzak, ailesinden uzak. Efendimiz onlara siz bayram sabahları ne yaparsınız kendi ülkenizde? Ya Resulallah biz işte bizim oyunlarımız var. Biz onları oynarız. Folklor oyunları. Bugün de oynayın buyuruyor Efendimiz. Ve mescitte Habeşli ashabın Habeşlilerine kendi oyunlarını oynatıyor.
Evet.
Yani Efendimiz aynı şekilde Mekke'nin fethine gidilirken kervan yürürken hanımları taşıyan develerin başındaki deve çobanı maval okuyor. Maval okumak deveye söylenen şarkı demektir. Develere şarkı söylüyor Efendimizin yanında. Hatta şarkının ritmini o kadar hızlandırıyor ki develer koşmaya başlıyor. Efendimiz ikaz ediyor. Şarkını biraz yavaş söyle. Sen kristal taşıyorsun diyor hanımları kastederek. Kırılgan yapılarını kastederek kristal taşıyorsun, yavaş söyle. Develer çok hızlandı. Yani Efendimizin hayatına baktığımızda insanın gönlüne sürur veren en tabii ihtiyaçlar için musikiyi Efendimiz hayatında ve etrafındakiler için var etmiştir.
Evet.
Efendimizin men ettiği müzik insanı fuhşiyata sürükleyen, günaha evet. sürükleyen.
Ya da öyle insanı, ortamlarda icra edilen.
O nevi ortamlarda icra edilen evet. musiki men etmiştir. Yani İslami literatürdeki musiki meselesinin özeti budur. Bu evet. konuyla ilgili tabii çok teferruatlı kitaplar var. Evet. Behlül Düzenli diye Lalel Cami imamı bir evet. dostumuz var Hattat. Onun doktora tezi vardır. Evet. İsteyenler o kitaba başvurabilirler. Bununla ilgili çok teferruatlı
evet. Behlül Hocam şimdi mevcuttur. Şu anda Yalova İlahiyat Fakültesine geçti.
Öyle mi? Maşallah. Eyvallah. Pek güzel.
Kendisi aslında musikiyle çok ilgilenen birisi değildir.
Ama kitabı bize kitabı çok büyük kaynak oldu.
Çok kaynak oldu. Özellikle kaynak. Bu hadis kaynaklarını falan tarayarak tabii, çok tabii, ciddi tabii, bir çalışma tabii. yapmış.
Aynen öyle.
Evet. Bu Şeyhülislam Yahya Efendi'nin Muganni nameye agaz edince durmadı zahit. Mezakı olmayanlar savtu elhan ile eğlenmez.
Evet.
Evet. Ya. Zevki olmayanlar.
Evet.
Evet. Bu, o seslerin bu, güzelliğiyle eğlenmez.
Musiki efendim, musiki ruh yapısını olabildiğince inceltmiş insanların meşgul olduğu bir şeydir, bir meseledir.
Fıtri bir şeydir.
Fıtri bir şeydir. Kısacası. Herkes de olmayabilir.
Evet.
Herkes musiki yapamayabilir ama.
Zevk de almaya da bilir.
Alabilir. Tabii o almayabilir. O yüzden bu alanlar içinde müziği nefsine kullananlar veya ruhu evet. için, ruhunun terbiyesi için kullananlar da ikiye ayrılır. Bizim medeniyetimiz çoğu zaman musiki evet. bir fen ilmi olarak görüyorum. İlmi musiki diye geçer hep eski evet. risalelerde. Ve Urfalı Nabi'nin bir beyti vardır. Bunu çok güzel özetler. Musiki hikmete dair bir fendir. Eyvallah. Bilene bilmeyene ruşendir diyor. Eyvallah. Yani musiki hikmet ilmine ait bir bilim dalıdır. Bizim medeniyetimizde bu evet. Hep bu sınırlar içerisinde algılanmıştır.
Evet. Biz böyle haddimiz olmayarak Ayasofya Hafızlar Topluluğu olarak böyle radyomuzda güzel ilahiler kaydettik. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim. Peki, müsaaden güzel. Olursa eyvallah. Destur verirsen. Tabii. Tekrar kaldığımız yerden eyvallah. Devam ederiz.
Yalvar kul Allah'a
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, değerli üstadımız Hakan Alvan'la olan birlikteliğimiz devam ediyor programımızda. Bu kitabınızda güzel, bizi de ilgilendiren bir bölüm benim dikkatimi çekti. Kur'an-ı Kerim'i makamlı okumak caiz midir?
Evet. Bu başlığı dikkat çeksin diye bu şekilde attık. Evet. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim zaten makamlı okunur.
Eyvallah.
Ama insanların dikkatini çeksin diye böyle bir soruyla açtık. Şimdi... daha önce de arz ettim. Hepimizin bildiği ve iman ettiği hakikat budur. Kur'an-ı Kerim bir Cenab-ı Hakk'ın mucizesidir. Anlam içerisinde anlam, sonsuz anlamları barındıran yegane doğru metindir. Yeryüzünde, kainattaki yegane doğru metindir. Tartışmasız hakikatlere ayet denir biliyorsunuz.
Eyvallah.
Efendim. Kur'an-ı Kerim ayetleri ki kevni ayetler de var malumunuz. Aynen. Efendim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i makamlı okumak bir zorunluluktur. Allah Resulü'nün malum sahih bir hadisi vardır. Kur'an'ı sesinizle zinetlendirin diye. Şimdi buradaki zinetlendirme, zinet güzel olandır. Yani güzel sesle bunu süslemek zorunluluğu vardır. Bir insanın bir Kur'an talimi yapmış birisinin, yani tecvidini, kıraatını mükemmel yapan birisinin, eğer ses telleri ve beyni arasındaki musiki uyumu denilen bir kabiliyet vardır. Yani makamı, makam malumunuz seslerin özel formülleridir. İşte hüzzam makamının özel bir formülü vardır. İşte uşşak makamının özel bir formülü vardır. Bu formülleri inşa edebilen ses teli ve beyin bağlantısı bir adamda yoksa, fıtrattan yoksa, istediği kadar Kur'an talim etsin. Umuma Kur'an-ı Kerim okuyamaz bu zat. Okursa da dinlenmez, dinlenirse de hoşnut kalınmaz.
Aynen.
Yani bendenizin birkaç tanıdığı vardı. Efendim aşırı takrip okumuş bir arkadaşımız. Kur'an-ı Kerim mecliste okuyor. Fakat bir dinledim, sesi makam tutturamıyor. Yani hüzzam makamından başlıyor. 3-4 koma dikleşiyor. Buna detone olmak
detone
denir.
Oluyor.
Detone oluyor. Makam olmadık bir yerde bitiyor. Tamam, harfleri çok doğru çıkartıyor. Kur'an-ı Kerim'in kıraat kurallarına çok iyi riayet ediyor. Fakat ahenk yok sesinde.
Evet.
Bakın bu arkadaşımız bu vazifeyi yapamadı. Daha sonra başka bir işe geçti.
Ya.
Evet, yapamadı. Yani şimdi bu arkadaşımız belki kendine soruyordur. Ben bu kadar aşırı takrip çalıştım, bu kadar şey çalıştım. Ama bu arkadaşımız sadece evinde sessiz bir şekilde konuşma sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Umuma, evet. Yani cemiyete ait Kur'an hizmetini bu arkadaşımız veremez. Ki veremedi. Sonuçta evet. Da ona baktım. Şimdi bu arkadaşımız bir mühendislik firmasında çalışıyor.
Yani.
Onun bir kardeşi vardı. Aynı eğitimi o da almış. Fakat o şimdi meşhur bir hafız. Çünkü onun makam, yani ses telleriyle beyni arasındaki bu musiki uyumu fıtraten böyle bir kabiliyet var.
Eyvallah.
Ve o Kur'an ilmine sesiyle de ilave yaparak daha çok hizmet etmiş oldu. O yüzden bunu bilhassa yazdık. Yani sesi kötü olanların umuma Kur'an hizmeti yapması mümkün değildir. Evet. Yani okuyarak hizmet etmesi mümkün değildir. Belki elif ba çalıştırır, talim ettirir çocuklara, öğretmenliğini yapar ama bir toplumun tanıdığı bir hafız kişi olması mümkün evet. değildir.
Yani burada name yapacağım derken
tabii
o usulü de yani
bir müzikal... kere zaten şunu söyledik evet. ki yazımızda da belirtiyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in kıraat kurallarına harfiyen evet. riayet edenler için söyledik zaten bunu. Evet. Yani yoksa Kur'an-ı Kerim'in metninden bir şey anlamayıp da müzikten anlayanların böyle Kur'an okuması zaten caiz değildir. Yani bu, evet. bu Kur'an'a efendim saygısızlıktır.
Evet.
Bilmeden yaptıkları bir saygısızlık.
Yani onu burada biz bunu bazı şeylerde, meclislerde de tartışıyoruz. Özellikle bu aşere takrib kurslarında bu musiki dersinin konması ve lüzumu hakkında kesin bir artık şey var.
Tabii.
Ve konacak yani bu ders. Tabii. Yani müzik yani hakikaten o dediğin o kompozisyonu, o formülleri bu sonuçta bilimsel bir
tabii,
şeydir.
Bilimsel bir
şeydir. O tertibi doğru yapması
bakın,
lazım bir icracının.
Mesela Kur'an-ı Kerim'e pes seslerden girilir. Biraz yükselir. Daha sonra daha da yukarılara çıkılır. Daha sonra toparlanır, aşağı inilir. Bakın bu musikinin klasik şeyidir. Zemin, nakarat, meyan, nakarat.
Karar.
Yani karar. Bu insan fıtratında vardır. İnsanlar mesela bir sohbet ortamında da önce sakin sakin konuşurlar. O sonra sohbetin bir açılımı olur. Hatta o sohbetin sonra çok heyecanlı yeri olur. Böyle yüksek sesle tartışılan bir kısmı olur. Daha sonra yumuşar ve biter. Bakın hayatın her safhasında bu vardır. Yani musiki hayatın gerçeklerinin müzikle açığa çıkmış şeklidir.
Evet.
Yani musiki ayrı bir şey olarak göremezsiniz. Bakın bu Kur'an-ı Kerim kıraatinde de vardır. Bir ilahide de vardır. Bir şarkıda da vardır.
Evet.
Musiki yavaş yavaş yükselir. Feryat eder, daha sonra toparlanır ve karar eder.
Sekinetle karar eder.
Bu insanın fıtratıyla ilgili bir şey olduğu için Efendimiz Kur'an metninin de bu usul üzere okunmasını emretmiştir.
Evet. Mesela İslam'da müziğe ihtiyaç yoktur diye de görüşler var
evet.
ki bu bence zaten kabul ettiğimiz.
Yazımızda bunu evet. belirtmiştik. Onu evet. da şöyle örnek verdim. Yani bilhassa Arap ülkelerinde bazı kariler yani Kur'an okuyucuları konser verir gibi Kur'an-ı Kerim meclisleri düzenliyorlar.
Evet.
Şimdi ben internette bunların çok görüntüsü vardır. Dikkat edin. İnsanları bakıyorum oraya gidenlerin çoğu müzik dinlemeye gelmiş gibi bir
evet.
üslupları var. Yani Kur'an-ı Kerim okuyan kişi name oyunları yaparak insanların duygularını cuşu uruşa getiriyor. İşte insanlar bağırıyor, çağırıyor. Yani oradakilerin yüzüne bakıyorsunuz melodinin peşine düşmüşler. Şimdi şarkı dinlemeyin, Kur'an dinleyin derseniz iş buraya gider.
Evet.
Yani birileri Kur'an-ı Kerim'i müziğe aracı yapar.
Evet, şimdi
müzik ihtiyacını aracı yapar.
Bu kitapta bahsetmişsiniz mesela iş yerlerinde
evet.
yüksek sesle Kur'an açılmış.
Evet.
Bir anda ticaret devam ediyor.
Evet.
Bir yerde işte bir Arap hafızın böyle açmışlar evet. bir Kabe imamının sesi.
Evet, arkadan ses geliyor.
Çok bu sıradanlaştırma.
Ki malumunuz sizler daha iyi bilirsiniz. Kur'an o Kerim okunduğu zaman susup dinlemek farzdır.
Eyvallah.
Emirdir. Yani
evet.
Kur'an-ı Kerim okunurken siz orada çek senet yazamazsınız. Yani efendim bilgisayar kullanamazsınız.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onu edebiyle dinlemek farzdır.
Eyvallah.
O yüzden bu toplumumuzdaki bu yanlışlara da dikkat çekmek istedik
Eyvallah.
O yazımızla.
Gayet de isabetli
Eyvallah.
Olmuş. Elinize sağlık. Şimdi sizin yine besteniz ve Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi'nin Cenneti Cemalinle Kulların Mesrur Eyle.
Amin inşallah.
Rahmeyle nimetinle kulların mesrur eyle.
Eyvallah.
Bunu okumaya gayret edeyim. Size eşlik etmeye gayret
Eyvallah.
Edeyim abiciğim.
Cenneti cemalinle kulların mesrur eyle, rahmeyle nimetinle kulların mesrur eyle, kulların mesrur eyle, fazlı kemalin ile idi misalin ile rüyeti cemalinle kulların mesrur eyle, kulların mesrur eyle. Nuri zatın Mustafa hürmetine mutlaka ey Rahim Bani Hüda mesrur eyle, kulların mesrur eyle. Seyyid Rıza'dır dertmet, diler zatın darmedet. Bir o yetim Muhammed, kulların mesrur eyle, kulların mesrur eyle.
Ağzınıza sağlık.
Eyvallah.
Evet, 3-4 yıl önce yaptığımız bir çalışmanın eserleriydi bunlar. Saitpaşa İmamı Hasan Rıza Efendi. Yine ondan da ufak bir bahsedelim.
Bahsedelim, çok
Saitpaşa iyi olur. Saitpaşa İmamı Hasan Rıza Efendi Üsküdar'da yaşamış bir medrese hocası. Bir Rıfai dervişi. Efendim ve Osmanlı tarihin en büyük Mevlüt Hanı.
Eyvallah.
Yani en meşhur Mevlüt Hanı. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabında da Saitpaşa İmamı diye meşhur uzunca bir şiir vardır. O şiirin kahramanı. Saitpaşa İmamı'nın da şiirleri var. Tasavvufi içerikli şiirler ki şu anda onu okuduk. Orada bir şiirinde diyor, biz bu şiiri yazdık, birileri de buna bir name yapa.
Eyvallah.
Yani birisi bestelesin diyor. Yani şairlerin böyle bir hayali vardır. Yani benim şiirim bestelensin ki bir name giydirilsin üstüne ki kulaklarda yaşasın.
Evet.
Çünkü şiirin varlığı ona giydirilmiş güzel bir melodiyle daha çok
kalıcı
ortaya çıkıyor.
Daha kalıcı oluyor.
Evet. Saitpaşa İmamı'nda öyle bir şiiri vardı.
Üsküdarlı olmamız hasebiyle.
Evet.
Metfun olduğu yerde değil mi? Kapistan,
Sandıkçı Dergi, evet. Şu anda Üsküdar'ın merkezinde.
Yeni Toptaşı Caddesi'nin tam girişinde
evet,
o bankanın
evet,
yanında
evet.
Bir Medit, kırmızı tuğlalı.
Medit denilen bir vakfın binası şu anda orası.
Sayenizde öğrendim. Her geçerken orada Fatiha
evet,
okuyorum.
Evet, o Osmanlı tarihinin en büyük Mevlüt Hanı olarak kabul
Eyvallah.
Edilir.
İnşallah öyle Mevlüt Hanlar yetişir tekrar.
İnşallah. Evet,
tekrar
yetişiyor.
İhya alır inşallah.
Yetişiyor, evet.
Evet, bu kitabınızın ikinci bölümünde şiir ve musiki meclisleri.
Evet.
Ne meclisler kurulmuştur, ne sagarlar sürülmüştür. Muhabbet badesine benzer olmaz, hep görülmüştür.
Evet.
Yine Şeyhülislam Yahya Efendi.
Evet, Şeyhülislam Yahya Efendi. Onu da söyleyelim, yani Osmanlı Şeyhülislamları içerisinde şiirle meşgul çok zat vardır. Bunların birçoğu da bu şiirle meşgul olanlar içerisinde de musikiyle meşgul olan zevat vardır. Bestekarlığı olan zatlar vardır. Şeyhülislam Yahya Efendi bunlardan birisidir. Hem bestekarlığı vardır, hem şairliği vardır. Şeyhülislam Esat Efendi özel musiki risaleleri vardır. Efendim Osmanlı son dönemine kadar Şeyhülislamların birçoğu bu iki ilmede de sanat eseri vermiş
eyvallah,
kişilerdir.
Eyvallah. Şeyhülislam deyince o Esat Efendi bu
hatta kabri şeydedir. Fatih Çarşamba'da İsmail Ağa Camii'nin bahçesindedir.
İşte onu hatırlamaya çalıştım.
Yani musiki konusunda kitap yazmış. Şiirleri
olan, herhalde yanlış.
Besteleri olan en büyük Şeyhülislamımız Esat Efendi.
Evet.
Fatih Çarşamba'daki İsmail Ağa Camii'nin bahçesinde kabri şerifi oradadır. Orada metfundur.
Evet, şimdi bu şiir ve musiki meclisleri nerelerde icra ediliyor?
Evet, zaten kitabımızda da belirttik. Şimdi tabii eskiden plak yok, kaset yok, CD yok, radyo yok, televizyon yok. Eskiden şiirler kitaplara yazılıyor. Fakat musiki kitaba yazılmıyor. Bizim medeniyetimizde musikiyi yani nota geleneği yoktur. Bizde meşk sistemi vardır. Kulaktan kulağa melodiler devredilir nesillerden nesillere. Musikiye meraklı kişiler ancak ve ancak musiki yapılan meclislere giderse musiki dinleyebilir.
Evet.
Bu çok önemlidir. Tabii bunu söylerken çok dikkatli olmak lazım. Bizim dini hayatımız yaşadığımız camilerimiz ve dergahlarımız da cami musikisi ve tekke musikisi icra edilir. Cami musikisi işte malumunuz Kur'an kıraatıdır, Mevlid-i Şerif'tir, ezandır, kamettir, saladır, temcittir. Dergah musikisinde ise bunların hepsi olmakla beraber işte zikrullah'a eşlik eden musikilerdir. İnsanlar doğru ve düzgün bir dini hayat yaşıyorsa zaten musiki ihtiyacını bir nebze gideriyor. Yani güzel ses duyma ihtiyacını İslam dinini doğru yaşıyorlarsa zaten otomatik olarak belli bir miktar gideriyorlar. Ama bunun üstünde, daha da ötesinde bir musiki zevki ve musiki keyfi varsa insanlarda, müzik yapılan meclislere gidiyorlar. Bizim medeniyetimizde müzik yapılan meclislerin en başında saray meclisleri gelir. Yani enderun.
En elit musikinin, evet, yapıldığı.
En elit musiki şinasların, en elit şairlerin efendim katıldığı, padişah huzurunda yapılan musiki meşkleri. Buradaki meşklerde bizim müziğimizin en klasik eserlerinden kârla başlayan, kâr, beste, ağır semai, yürük semai, şarkılar ve işte en sonunda da saz semaisiyle biten büyük fasıllar icra ediliyor. Padişahların, malumuz bir de padişahlar konusu vardır bu kitapta, ona da ayrıca gireriz. Padişahlarımızın hepsi şiir ve musikiden anlayan insanlardır. Ki kendileri de bu iki alanda da eser veren birçok padişahımız vardır. Şiirden hepsi anlar, musikiden hepsi anlar. Bazısı çok iyi şair ve çok iyi bestekar da olmuştur.
Eyvallah.
Bunu padişahlar kısmına gelince konuşuruz. Saray meclislerinde bunlar oluyor. Daha sonra sarayın bir alt kolu olan konaklar, yani toplumun yine elit tabakasının yaşadığı meclisler, yine buralarda da aynı seviyede, yüksek seviyede bir musiki icrası görüyoruz. Efendim malumunuz Zeynep Kamil Hastanesi vardır. Çocuk hastanesi. Yusuf Kamil Paşa ile hanımı Zeynep Hanım'ın, zevcesi Zeynep Hanım'ın yaptırdığı bir, evet, vakfettiği bir eser duruyor. Yani biz bugün Zeynep Kamil diye tek isimmiş gibi kullanıyoruz. Halbuki Zeynep Hanım ve Yusuf Kamil Paşa'yı kastediyoruz. İşte Yusuf Kamil Paşa için İbn-i Emil Mahmud Kemal İnal, ki sadrazamdır Yusuf Kamil Paşa, Osmanlı başbakanıdır yani.
Evet.
Efendim Yusuf Kamil Paşa için İbn-i Emil Mahmud Kemal İnal bir insan, hem sadrazam, başbakan, hem de nasıl evliya olunur merak ediyorsa Yusuf Kamil Paşa'ya baksın diyor.
Allah.
Yusuf Kamil Paşa için böyle bir şeyde bulunuyor, şahadette bulunuyor, şahitlikte bulunuyor. Yusuf Kamil Paşa dini bütün, eli hayırda, çocuk okutan, fukara vakıfları kuran, sofrasına her gün yüzlerce insanı doyuran, efendim fukara babası kabul edilen bir insan Yusuf Kamil Paşa. Yani hem başbakan hem evliya nasıl olunur? İşte Yusuf Kamil Paşa'ya bakın denilen insan. Yusuf Kamil Paşa'nın konağı aynı dönemde musikinin ve edebiyatın da çok destek gördüğü bir mekan. Hanımı Zeynep Hanım, yani Yusuf Kamil Paşa'nın hanımı Zeynep Hanım da, evet, aynı şekilde edebiyatçılara ve musiki şinaslara çok destek veren, saray konaklarında bu meclisleri kuran. Bu meclislerde bakın insanlar şimdi bunu dinlerken, ya bunlar bu meclislerde, buralar kuruldu, burada rakı sofraları da kuruldu, şimdi bunlar keyif ediyor diye aklınıza gelebilir.
Evet.
Katiyen böyle bir şey yok. Evet. Bakın bunlar hakikaten dini hassasiyetleri çok yüksek insanlar.
Evet, hatta evet, o meclislerin sonunda bu kitabınızda da bahsetmişsiniz İbnül Emin Bey'in.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okunarak.
Okunarak biter tabii.
Bitiyor program.
Ki bu meclislerin devamında İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın Eminönü'ndeki konağı daha çok meşhurdur. Yani konak, musiki. En son İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın Eminönü'ndeki konağı bu meclislerin son kurulduğu konaktır.
Evet, 1957 vefat tarihi.
Evet, 50'li yıllara kadar İbn-i Emin Mahmud Kemal İnal'ın, hatta bugün Allah ömür versin Profesör Alaaddin Yavaşça, ben de o konağa gittim, orada da meşklere katıldım diye, evet, hala hatıralarını anlatırken anlatır.
Ki Alaaddin Bey de oturmuş herhalde o bölgelerde, Sultanahmet'te,
evet,
oturmuş.
Evet, evet, evet. İbn-i Emin Mahmud Kemal'in de konağına, musiki, evet, meşklerine gittim. O dönemde o konaktaki meşklere dönemin edebiyat profesörleri, tarih profesörleri, felsefe profesörleri dinlemeye gidiyorlar.
Yine o dönemde Neyzen Tevfikler geliyor.
Tabii Neyzen Tevfikler geliyor. Yani o konak, yine aynı şekilde Beylerbeyi'nde Mehmet Sadi Bey vardır. Mehmet Sadi Bey'in konağı var. Oraya da işte Hacı Arif Bey, Tamburi Cemil Bey, Şevki Bey, Tamburacı Osman Pehlivan konaktaki meşklere gidiyorlar. Ki o konaktaki hatıralarla ilgili de bizim kitabımızın arkasında çok anekdot vardır.
Eyvallah.
Onları da zamanı geldikçe konuşuruz. Daha sonra konaklardan sonra dergahlar, evet, var ki çok önemlidir. Dergahlar divan edebiyatıyla, yani dergahlarda icra edilen şiirler genelde tekke şiir deniriz.
Özür dilerim abi. Dergahlara geçmeden yine biz bir dinleyenlerimize bir ilahi dinletelim.
Öyle mi? O zaman tabii dergaha ilahiyle girmiş olalım.
Evet. Ayasofya Hafızlar Topluluğu tarafından icra ettiğimiz bir ilahimizi dinleyelim. Peki, güzel olur. Sonra dergahlara başlayalım.
Eyvallah.
İlahiden sonra dergahlara geldik.
Dergahlara, evet. Şimdi bizim edebiyatımızda tekke edebiyatı diye bir kulvar vardır. Tekke edebiyatı halk edebiyatıyla divan şiiri arasında bir üsluba sahiptir. Yani halk edebiyatında çağrıştıran tarafları vardır. Divan edebiyatını çağrıştıran tarafları da vardır. Tekke edebiyatı diyoruz biz buna. Aslında tekke kültürü içerisinde bu şiir türüne şiir denmez, nutku şerif denir.
Eyvallah.
Dergah mensupları, dervişler, bunların muallimleri, büyük zatlar, ehlullah, mürşitler, manevi tecrübelerini şiire dökmüşlerdir. Yani o manevi dünyalarında yaşadıkları zevki, keyfi başkalarıyla paylaşma adına bunları şiirselleştirmişlerdir bu hakikatleri, manevi dünyalarındaki hakikatleri. O yüzden dergah mensupları Evliyaullah Hazretleri'nin yazdığı sözlere şiir dememişler, nutku şerif demişlerdir.
Eyvallah.
Canlı, canı olan bir konuşma anlamında.
Evet.
Efendim, bu şiirlerde yine dergah mensupları, musiki şinaslar tarafından da bestelenmiştir. Bunlar dergahlarda gerek zikrullah sırasında, gerek zikrullah aralarında hem zikrullah'a eşlik etmek hem de tefekkürü arttırmak maksadıyla ilahileşmiştir. Yani bestelenerek musikili hale getirilmişlerdir ve bunlar da okunmuşlardır. Çok teknik tarafları var, şimdi oralara girmeyelim. Yani
evet.
Dergah medeniyetinde şiirin ve musikinin dergi hayatı içerisinde olmazsa olmaz işlevselliği de vardır.
Yani.
Mesela dergahta zikrullah yapılırken, bir esma zikri yapılırken, o anda icra edilen ilahinin makta beyti, yani o şiir yazan zaten isminin geldiği yerde mesela zikrullahın esması değişir. Bunlar hani yani o kadar iç içe girmişlerdir ki,
evet.
Mesela esması olmayan pek yani şeyi makta beyt olmayan yani şairin adının geçtiği beyt olmayan şeyler pek okunmaz tekkede.
Eyvallah.
Bu nevi ve o büyükleri hatırlamak, o büyüklerin söylediği ikazları hep hayatlarında gündemde tutmak için bu ilahiler, bu sözler, bu nutku şerifler nameler giydirilerek dergi hayatında var olmuştur. Dervişin terbiyesi konusunda bu sözlerin çok önemli işlevselliği vardır.
Eyvallah. Ve
sonra kahvehaneler var.
Kıraathaneler.
Evet, kıraathaneler ise
şimdi bugünkü kahvehane şeyi yok bir kere.
Tabii,
bugünkü
tabii. Yani
demek
bugünkü,
hakikaten
evet, bugünkü kahvehanelerle hiç kıyaslamayalım. Efendim, hatta İstanbul'da yaşı biraz geçkinci olanların da hatırlayacağı Marmara Kıraathanesi, en son Beyazıt'taki Marmara Kıraathanesi'ni bilenler şu anda hatırlarlar. Evet. Orada mesela devrin önemli hocaları, alimleri oraya devam sık sık uğrarlar. Orada o gün en kıdemli alim, en kıdemli büyük kimse o bir sohbet açar. O sohbet zenginleşir, genişler, insanlar genişler gelir dinler. İnsanlar şeyine göre, kıdemine göre arka sandalyeler otururlar, ön sandalyeler otururlar.
Orada bile bir hiyerarşi
var. Tabii bir edep,
edep
meselesi. Edep meselesi. Allah haddini aşmayı men eder. Eyvallah. Bir ayet var. Bakın bu bir kıraathanede bile icra, bu ayetin hükmü vardır yani.
Evet.
Allah haddini aşmayı men eder. Siz o kıraathaneye ilk defa gitmişsiniz. Bir profesörün yanında sandalyenizi koyup oturamazsınız.
Evet.
Haddi aşmayacaksınız. Efendim, evvellerin biliyorsunuz konuyla ilgili de ayet vardır yani. Evvel bu meselelere evvelce girmiş kişilere hürmet dini bir vecibedir aslında. Efendim, o yüzden bizim medeniyetimizde edep olmazsa olmaz meseledir. Hatta edep bir söz vardır yani, edep amelden üstündür diye ciddi bir ikaz vardır.
Tabii ki.
Bu Sure-i Hucurat'ta biliyorsunuz. Eyvallah. Allah Resulü'nün yanında sesinizi yükseltmeyin yoksa Allah amellerinizi apt eder.
Boşa çıkartır.
Boşa çıkartır. Yani ne demek? Küçücük bir terbiyesizlik birçok ibadetinin silinmesine sebebiyet verir.
Tabii, aynı şekilde.
Yani edep, bizim medeniyetimizde edepli olmak amelden önce düşünmemiz gereken bir şeydir.
Kesinlikle.
Edep kisvesini giyersiniz sonra amelinize başlarsınız.
Evet.
Bu çok önemlidir. İşte o kıraathanelerde bile böyle şeyler var. İşte o dönem Osmanlı döneminde kıraathanelerde zamanın saz şairleri, halk şairleri kendi bağlamalarıyla, kendi çaldıkları ufak tefek aletlerle kendi şiirlerini okuyorlar. Ve halk orada gelip o şiirleri dinliyor. Karşılıklı sorular soruyorlar. Şiirin hikayesi anlatılıyor. Bir sevda hikayesi olabilir, bir manevi mesele olabilir, bir toplumu ilgilendiren genel bir mesele olabilir. Bununla ilgili şiirin ve müziğin bir arada işlediği yerler. O dönemde sadece halk şairleri değil, normal İstanbul'un İstanbul müziği yapan, efendim işte bizim Alaturka enstrümanların da çalındığı, fasılların yapıldığı kıraathaneler var. En son Pierre Loti diye bildiğimiz, evet, o bölgede bu kahve fasıllarının yapıldığı önemli yerlerden birisiymiş o bölgede. Evet. Onunla da ilgili kayıtlar var. Kahvehaneler. Evet. Hatta Süheyl Ünver'in resmini çizdiği şu anda önümde Üsküdar'da Çiçekçi Kahvehanesi var mesela. Evet. Orada da dönemin musiki şinasları gidip halkın da katılabildiği kahvehane fasılları.
Bir canlı konservatuvar gibi.
Tabii tabii. Bakın bizim medeniyetimizde şöyle bir şey vardır. Yani karşılıklı olmak, ruberu olmak, yüz yüze olmak. Bir meseleyi ehlinden birebir dinleyip, anlayıp bilemediğinizde sorma imkanınız var. Şimdi siz bir şarkıyı dinliyorsunuz veya bir ilahi, orada bir şey anlamıyorsunuz. CD'nin yapımcısını arayıp bulup soramazsınız. Ama aynı mecliste olursanız, aynı meclisi paylaşırsanız, efendim burada ne demek istediniz anlayamadım diye sorabilirsiniz. Bizim medeniyetimiz ruberu, yüz yüze yaşanmış bir medeniyettir. Edebiyatı da ve müziği de bu başlık altında düşünürsek daha sağlıklı sonuca
veririz. Bugün hep programımızda sizin spihir, ilahilerinizi seslendirmeye gayret ettik. Ve bir üçüncüsü, yine Hasan Rıza Efendi. Bu Hasan Rıza Efendi'nin başka güftelerini de bestelemiştiniz herhalde,
evet,
değil mi?
Yani,
ama şu anda işte, bugün öyle denk geldi.
Bugün evet, bugün Hasan Rıza Efendi'nin ruhaniyeti şey yaptı, zuhur etti herhalde buraya.
Eyvallah.
Efendim, şimdi Hasan Rıza Efendi'nin şiirlerini eşim Türkan Hanım çevirdi ve kitap haline getirdi. Bu şiirleri bestelememiz gündeme gelince ben de bizim musikimizin çok kaliteli ve az kullanılan ve çok ihtişamlı makamlarından neler yapabilirim diye düşündüm.
Evet.
Sipir makamı bizim müziğimizde az kullanılmış, kalitesi çok yüksek, icrası da biraz zor.
Evet.
Bir makamdır. Bendeniz medeniyetimizin o yüksekliğini, ihtişamlığını bir beste yaparak nasıl anlatabilirim diye düşünmüştüm o zaman. Ve bu sipir makamı aklıma geldi. Hasan Rıza Efendi'nin birçok şiirinde bu makamda bestelemiştim.
Gönlüne sağlık hakikaten.
Sağ olun, sizler de iltifat ettiniz.
Seslendirirken bayağı terlettin. Hem evet, bestekarının karşısında okumak hem de.
Estağfurullah.
Evet.
Biz büyük zevk alıyoruz. Allah ve tabii sizler okumazsanız bunlar bir işe yaramaz biliyorsunuz. Eyvallah. Yani
merak etmeyin.
Müşterisiz meta zayidir.
Hafızlar topluluğu bu üç ilahiyle çok güzel bir şekilde meşketti.
Mübtelayı aşk olan elbette dermanın arar. Mübtelayı aşk olan elbette dermanın zar olup şuride beş gün şende hem tasın arar. Zar olup şuride beş gün şende hem tasın arar. Haki paralur yolunda terki terk ile çüşems. Haki payolur yolunda terki terk ile çüşers. Nur edip cism ile canın arzda dilda nur edip cism ile canın arzda dildarın arar. Nar-ı nuru bileyip dost ile İbdan olur o. Nar-ı nuru birleyip dost ile İbdan olur o. Zelceder nefsin ruyu şanda pazarın arar. Zelceder nefsin ruyunu şanda pazarın arar. Tutsi mahı kalbini Seyyid Rıza Zerrini tar. Tutsima kalbini Seyyid Rıza Zerrini tar. Mahveder mahveder aşık vücudun, dilde mimarın ara.
Evet abi, öncelikle yüreğine sağlık.
Eyvallah, senin de ağzına sağlık.
Provasız okuduk.
Zuhurat Posası. Evet, şu anda da oturduğumuz yerde zaten çok güzel bir dost meclisi.
Eyvallah.
Böyle bir stüdyonun soğukluğu yok yani. Gayet eyvallah. Güzel bir dost meclisi ortamı burası. Kendi aramızda çalıp söyledik diye düşünüyoruz.
Evet. Saz ve söz meclisimiz her ne kadar fert olarak iki kişi de olsak.
Evet.
Bizi dinleyenlerle birlikte meclisimizi
genişledi. Yok, bu şu anda sazımız da var, sözümüz de var.
Eyvallah.
Yani neydi üfledik?
Dinleyenlerimiz de bize eşlik ettiler.
Tabii. Efendim, kitabımızın yazılma sebebini ve içeriğini biraz anlattık. Yine yani bugünkü programın biraz özeti gibi bir isterseniz bir iki kelam edip.
Eyvallah, iyi olur.
Şey yapalım, toparlayalım. Yani biz ilk önce medeniyetimizin her güzel kısmı gibi şiirimizin de ve musikimizin de tekrar hatırlanması gerektiğini, ecdadımızın mirasının ne olduğunu bilmemiz gerektiğini düşünerek bu kitabı yazdık.
Eyvallah.
Şiir ve musiki medeniyetimiz, kitabın asıl adı bu aslında. Nasıl biz bugün ecdadımızın bize miras bıraktığı tarihi eserleri onarıp tekrar hayatımızın içinde bir işlevsellik şeklinde işlevselliği ile kullanıyoruz. Medeniyetimizin bize miras bıraktığı her konuyu bu şekilde restore edip tekrar hayatın içerisine sokmamız lazım. Bizim uzmanlık alanımız şiir ve musiki olduğu için biz bu kitabı yazdık. Yüksek bir medeniyetin mensubu olduğumuzu, çok yüksek bir medeniyetin mensubu olduğumuzu unutmamamız için bir ikaz mahiyetinde yazılmıştır bu kitap. Şunu hemen şöyle bir benzetmeyle izah edeyim. Bakın, doğu musikisi vardır. Yani tüm dünyanın meşgul olduğu makam müziği vardır. Yani Hintlilerde de makam müziği vardır. Araplarda da vardır, Türklerde de vardır. Mesela sabah makamı Hindistan'da da vardır. Arap coğrafyasında da vardır. Evet. Osmanlı'da da vardır. Ama besteniger makamı, yani sabah makamının daha inceltilerek
evet,
icra edilmesi, daha küçük ilavelerle icra edilmesi sonucunda ortaya çıkan besteniger makamı sadece Osmanlı'da vardır.
Değil mi?
Bir bakın, dügah, Araplarda
belki dügah.
Nitekim yine sabah makamından türemiş dügah makamı, yine sabah makamından türemiş sabah zemzeme makamı.
Şevkü Tarab,
Şevk Evsa. Evet. Bakın, bunlar sabah makamı diye bir ana makam vardır. Bunun inceltilerek, bundan inceltilerek türetilmiş makamlardır. Bakın, bu makamlar Hindistan'da ve Arap coğrafyasında yok.
Evet.
Yani bizim milletimizin bunu çok iyi bilmesi lazım. Doğunun mirası Osmanlı medeniyetinde, Türklerin elinde çok ince işlenerek çok yüksek seviyelere çıkartılmıştır. Bugünkü insanımızın bunun farkında olması lazım. Bizim ecdadımız doğunun mirasını o kadar güzel işlemiş ve o kadar yüksek seviyeye çıkartmıştır ki bizim artık yeni bir şey aramamıza lüzum yoktur. Bizim kendi mirasımızı iyi anlamaktan başka yolumuz yoktur bizim.
Evet.
O yüzden bizim bu kitabımız bu meseleye hizmet etmek için yazılmıştır. Bu şekilde
evet,
kitabın şeyini özetlemiş olalım.
Teşekkür maksadını ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, bestekar, Kültür Bakanlığı sanatçısı, değerli dostumuz Neyzen, Hakan Alvan'la programımız burada sona eriyor. Haftaya inşallah sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ömrümüz olursa, hocamız da müsait olursa
i̇nşallah.
Kaldığımız yerden
i̇nşallah.
Devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.